Merhabalar.
Selamlar.
Yankı
Merhaba.
alıyoruz şu anda yalnız Onur.
Hocam, Onur'un da sizin de sesiniz harbiden çok böyle şey geliyor ya.
Biraz mekanik mi geliyor? Niye öyle oldu?
Mekanik
Şöyle biraz
geliyor.
yaklaşırsam
Evet, daha
herhalde bir
iyi.
şey değişim. Daha iyi.
Değişiyor.
Tamam,
Tutun
biraz
hocam,
şöyle
yayın
tutarız.
boyunca.
Olur. Mikrofonumuzla gurur duyuyoruz.
Tamam, ben de
Evet.
aldım elime.
Harika. Bugün biraz yayın akışımıza değişiklik yaptık. Her seferinde iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Önceden planlamaya çalışıyoruz. Böyle çok keyifli bir yayın bizi bekliyor. Aslında 15 dakikalık bloklara böldük. Biraz daha izlemeyi kolaylaştırmak için. O zaman yayın akışını paylaşmak üzere sözü sana veriyorum Onur.
Tabii ki elbette. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Notion sayfamızda şu anda üzerine konuşacağımız 4-5 tane konu var.
Onur,
Soru şeklinde olabilir. Efendim Emre?
senin bilgisayarında biz açık mıyız? YouTube açık mı?
Yok, hayır.
Bir yankı var şu an senin sesinde.
Tamam. Ben o zaman onu öğretmeye çalışırken Emre, o zaman sen anlat akışı.
Tamam.
15
dakikalık parçalar halinde aslında her birinin de bir konu başlığı ya da bir sorusu ya da bir belki mottosu olacak şekilde konuları anlatmaya çalışacağız. Burada da genel itibariyle amacımız o 15 dakikalık kısımda maksimum verimi verecek şekilde konuyu anlatabilmek ve işleyebilmek. Özetle aslında bunu yapacağız. O zaman başlıyorum hocam.
Buyurunuz.
Evet, bugün ilk başta üreten insanların ya da daha doğrusu üreten insanların demeyeyim de bizim genel problemimiz ne? Bir insanın sürekli enerjisini, kaynaklarını muhafaza edememe problemi yaşıyoruz. Bu problemle alakalı bir konudan bahsetmiş Çemperiş. Hocam ilk olarak Çemperiş'i siz çok sevdiğiniz için sizin yorumunuzu alabiliriz bu tweetle alakalı.
Tabii. Shane Parrish bizim uzun süredir hep birlikte takip ettiğimiz bir
Evet.
infopreneur diyelim. Knowledge Project diye bir podcast'i var. Aynı zamanda
Evet.
Farnham Street'in kurucusu Farnham Street Blog diye bir yerde. Daha çok düşünceyi daha kaliteli hale getirecek bir takım filtreler paylaşmaya çalışıyor. Farnham Street uzun bir süredir yayın yapıyor. Knowledge Project de uzun bir süredir yayın yapıyor. Bayağı da güzel, keyifli işler yapıyor. Demiş ki telefonumuzu %5 şarja kadar geldiği zaman yeniden şarj etme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü ihtiyacımız olduğunu biliyoruz buna. Daha sonra eğer şarj etmezsek elimizden gidecek telefon, kullanamayacağız. Ama kendimizi bir insan olarak kendimizi %5'in de altındaki bir noktaya gelene kadar kullanıyoruz. Bana kalırsa diyor, insanı bir batarya olarak, pil olarak ele aldığımızda ne kadar yoğun ve ne kadar uzun süre, uzun saatler boyu çalıştığından daha çok neyin üzerinde çalışıyor olduğu, pilin ne kadar götürüldüğünü daha çok etkiliyor. Daha sık kendini yeniden şarj et diyor. Yani hangi tip faaliyetlerle uğraşacağına baktığında bu faaliyetlerden bir kısmı senin şarjını daha çok bitirirken bazıları, aslında insan açısından düşünürsek bazıları belki bitirmek ne kelime, şarja şarj ekleyen bir takım faaliyetler de var değil mi? Mesela yürüyüş gibi, fiziksel aktivite gibi bir takım faaliyetler. Böyle bir benzetme yapmış Şemparış.
Ben
Ben
en
en
son
son
dediğiniz
dediğiniz
hususa
hususa
katılıyorum
katılıyorum hocam.
hocam. Şöyle, gerçekten özellikle fiziksel olarak sesimde bu arada sorun var mı?
Hala yankılısın. Çok enteresan. Ya bir yerde senin ekstra yayın açık şu anda bir tabda bir yerde. Yani Twitter üzerinden veya YouTube üzerinden bizim yayını alıyorsun herhalde.
Yok.
O yok. O zaman şurada ayarlar kısmında audio input'a bir bakabilirsin.
O da tamam, kulaklıkta. Pekala. Ben bunu başka türlü öğretmeye çalışayım. Kusura bakmayın.
Tamam, çünkü bayağı sıkıntılı bir yankı var şu anda. Ben devralıyorum. Sonra Emre'ye söz veririm. Sen orada halletmeye çalışırsın. Şimdi bu meseleye baktığımızda niyesini düşünüyorum önce. Niye yani insan kendi şarjının bittiğini o kadar kale almıyor? Çünkü insan gerçekten ayakta kalmak üzere ve hayatta kalmak üzere programlı. Yani en zor şartlarda bile eğer sen kendine dikkat etmezsen vücudun tam anlamıyla seni ayakta tutmaya programlanmış. son kaynağı tüketene kadar, bayılana kadar yani ayakta kalabilirsin. Hiç ona dikkat etmezsen eğer. Peki şu anda mesela ben sesimi duyuyorum senden, bir hoparlörden ses alıyorsun şu anda Onur. Eğer kendimizi tanımazsak şarjımızın bitmekte olduğunu da anlamayabiliriz. Kendimizi nasıl tanırız ve şarjımızın bitmekte olduğunu nasıl anlarız? Şimdi biraz huysuzlaşıyoruz. Depresif bir moda geçiyoruz şarjımız düştüğü zaman. Hayat bize daha tatsız ve keyifsiz gözükmeye başlıyor. Yapacağımız işleri yapmaya başlamadan önce daha en başında yorgun hissetmeye başlıyoruz. Kronik bir yorgunluk baş göstermeye başlıyor. Bu işaretleri görüp kendimizi şarj edecek bir takım aktiviteleri yapmamız gerekir diye düşünüyorum ve sözü Emre'ye devrediyorum.
Hocam ben buradaki mevzunun yine böyle biraz farkındalık ve yine insanın biraz kendini özgürleştiremesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi bu öncelikle zaten bu bir farkındalık mevzusu. Yani insanın kendini bir seviyenin altına kadar bitirmemesi ya da kaynaklarını bir seviyenin altına kadar kullanmaması. Çünkü dediğiniz gibi hayatta kalmayla uğraşan bir insan zaten ne kadar yorulduğuyla ilgilenmez yani. Sadece hayatta kalma güdüsü vardır. İkinci olarak da özgürleşme mevzusu dediğim, yani bizim şu anda işte kendi işlerimizde yapmaya çalıştığımız şey. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Mümkün olduğunca kendi kaynaklarımızı daha verimli kullanarak bir boş zaman oluşturmak, hatta boş zamandan ziyade kendimizi şarj edebilecek aktiviteler oluşturmak istiyoruz. Mesela recharge off'un ne? Mesela ben kendi tarafımda bakıyorum. Benim için yeniden şarj olmak demek, okuduğum şeyleri bir araya getirip yazmak demek mesela. Yazamazsam mesela, bir şeyler yazamadığım zaman işimle alakalı verim azalıyor yani. Mesela o gün yazmadan başladım diyelim. Kendimi kötü hissediyorum işim yaptığım zaman. Dolayısıyla bu birincisi bir farkındalık mevzusu. İkincisi de insanın biraz kendini özgürleştirebilmesi. Çünkü niye? Sen kendini ne kadar işinden özgürleştirebilirsen o kadar sık şarj olabilirsin. O kadar sık farkında, bu işin farkında olarak kendini yenileyebilirsin. O açıdan güzel de bir tweet olduğunu düşünüyorum.
Evet. Hatta özgürleşme açısından bakacak olursak çok güzel bir noktaya değindin. Girişimcilerin çok yoruldukları halde mutlu mesut hayatlarına devam edebilmelerinin nedenlerinden birisi de bu. Girişimcinin hayatı kendisine şarjı bittiğinde fırsat verme şansı sağlıyor. Yani evet, bir girişim, ben bir hafta boyunca hiçbir şeye dokunmayacağım deme şansına sahip. Daha sonra bunu telafi edebiliyor. Onun için zamanını özgürleştirme konusu gerçekten önemli.
Evet.
Ben şu alttaki de... yapayım.
Evet. Şu an iyi.
Şu anda düzeldi.
Şu an iyi mi?
Evet.
Konuşabilir miyim? Tamam, kusura bakmayın. Harika. Evet. Bununla ilgili o zaman ben Adam Grant'in bir podcast'i var. Oradan faydalanaraktan yorumda bulunmaya çalışayım. Podcast'in adını unuttum ama iş hayatıyla ilgili. Zaten Adam Grant kendisi organizasyonel psikoloji üzerine uzman olan bir profesör, aynı zamanda öğretim hoca. Ve TED Talk'ları var. Birden çok sayıdan zaman podcast'ı var. O podcast'lerinden bir tanesinin konusu insanların işinin kendi hayatlarına kurduğu baskı ve kendilerini rahat hissetmeleri, dinlenmeleri konusundaki etkisi. O podcast'te şu ayrım yapılıyor. Engaged workaholics diye bir işkolikler var. Engaged işkolikler dediği, engaged ifadesiyle anlatılan, işini severek yani mutlu olarak yapanlar. Yani hatta Adam Grant'in şöyle bir podcast'te şöyle bir tabiri var örneği. Ya ben sinemaya gittikten sonra, sinemaya gitmek beni mutlu ediyorsa çıkışta neyi dinleyeyim ki diyor. Neden dinlenmeye ihtiyacı hissedeyim ki diyor. Ben zaten pazar, benim için iyi bir pazar, işlerimi organize ettiğim, daha çok şey ürettiğim ve o konuda da fikir ürettiğim bir pazardır. Bütün gün yatıp işte dinlendiğim bir pazar değil de. Burada aslında yani her ne kadar mikrofona falan ilgilensem de ilk başta hocam senin söylediğin şey üzerine kurulacak bir düşünce bu. Yani yaptığın şey aslında seni yormuyorsa, yani bir yandan fayda sağlıyor, keyif aldığın bir şey zihinsel olarak da seni yormuyorsa, aslında yorulmuyor da olabilirsin. Gerçekten yorulmuyor olabilirsin. Ama tabii ki insanın özelliklerinden bir tanesi de yorulabiliyor olması. Hani bu geçtiğimiz haftalarda emrebiliyorum, hatırlıyor musun? Bazen her şey yolunda gider ama yorgun hissedersin kendini gibi bir şey konuşmuştuk seninle. Yani evet, bazen de yoruluyorsun. Yorulduğun zaman da mümkün olduğu kadar regeneratif, yani seni daha iyi yapacak aktivitelerle dinlenmek de çok daha önemli. Mesela spor yapmak, benim için kendi adıma söyleyeyim. Zaten aslında bireysel olma imkanı yok spor yapmanın. nasıl bir dinlenme aktivitesi, nasıl verimli bir dinlenme aktivitesi olduğunu göstermek için spor yapmak zihinsel olarak ve aynı zamanda bir gün sonraki fiziksel gücünü arttıran bir dinlenme aktivitesi. Hakeza sosyalleşme, arkadaşlarınla verimli sohbet etme, bunlar bana kalırsa insanı birçok yönden şarj eden aktiviteler.
Evet. Sonra şurada da bir alttakinde de kaynakları kullanmayı öğrenme. Bu arada bundan sonra özellikle günümüzle alakalı iş olanaklarına da çağrı yapan bir tweet'i işleyeceğiz. O da çok önemli. Bu kaynaklarla alakalı şeyi inceledikten sonra. Burada da güzel şeyle, görselleştirmeyle bunları şey açısından seviyorum. Jack Butcher aslında bunu bizim dünyamıza bayağı daha iyi dahil etti. Böyle bir fikrin görselle ifade edilebilmesi bizim kafamızda daha net çağrışımlar yapıyor. Mesela işte burada kaynaklarımızı bölmüş. Side project, aile zamanı, yürüyüş, okuma, yazma, öğrenme, dinlenme ve hayır demeye zaman kalmamış. Hayır demeye bir kaynak kalmamış. Bunu görünce direkt yani normal bir girişimcinin, ilk safa girişimcinin şeyi geliyor aklıma. Profili geliyor. Hiçbir şeye hayır demiyor ve her şeye vakit ayırmaya çalışıyor. Tüm kaynağını kullanıp hiçbir şeye hayır diyemez hale geliyor. O açıdan üstte bahsettiğimiz şeyle çok önemli. Aslında hayır diyebilmek sizin recharge olabileceğiniz zamanı arttırabilmek demektir. Ne kadar fazla hayır diyorsanız o kadar fazla recharge olursunuz aslında.
Burada ben bir şey ekleyeceğim hemen. Ben bunu şöyle anlatıyorum kendime de. Podcast'te de anlatırken şöyle anlatıyorum. Gerçekten taş üstüne taş koymaya kalkıştığında, yani sonuç alacak iş yapmaya çalıştığında ne kadar aşırı bir şekilde sınırlı olduğunu fark ediyorsun. Yani A4 katlamaktan hep örnek veriyorum. Tek işin bir gün boyunca A4 katlamak olsa katlayabileceğin kağıt sayısı o kadar sınırlı ki. Ya da evet, ne bileyim, çok basit bir takım işleri bile, yani 5 dakikalık videoların montajını tamamlayıp YouTube'a yüklemek gibi bir iş ver kendine. Günde yapabileceğin şey sayısı sınırlı. Bir gün uyumadan 24 saat podcast çekecek olsan, kaydedecek olsan ve bunu montajlayıp yayınlayacak olsan kaydedebileceğin podcast sayısı sınırlı. Yani insan kendi eylemlerinin sınırlılıklarını bence hani şip diyorlar ya, Seth Godin de diyor teslim et. Evet. Teslim edilebilir işlerini yapmaya başladığında fark ediyor. Öbür türlü böyle zihninde bulut gibi bir şeyleri dolaştırıyorsun ve sanki sınırsız bir kaynağın varmış gibi bir sürü proje düşünüyorsun, girişim düşünüyorsun, iş düşünüyorsun. Dediğim gibi ancak ve ancak teslim etmeye başladığında kaynaklarının sınırlı olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla ancak teslim ederek insan kendi sınırlarını görebilir.
Evet. Kesinlikle hocam. James Clear vs. Action diye bir tane makalesi var. Biz de anlattık hatta bunu. Muazzam işte. Buna örnek. Hareket halinde olmakla eyleme geçmek gibi düşünebiliriz bunları. Hareket halinde olmak ne? Aslında kafanda, zihninde planlamak, strateji üretmek falan. Biz zannediyoruz ki 20. olarak hareket halindeyken aslında bir şey üretiyoruz. Bir çıktı var gibi. Aslında hiçbir şey şip etmiyoruz yani. Ortada bir çıktı da yok. Sadece kafamızda kuruyoruz. Yani şimdi buradan şey anlaşılmasın. Strateji, planlama lüzumsuz bir şeydir gibi bir şey değil. Ama hep ne diyoruz? İnanç Hoca da hep üstüne duruyor. Eylemde öğrenmek, eylem içerisinde planlamak. Ya da bir şey planlıyorsan o planla vakit ayırmak. Yani ben 2 gün planlayacağım kardeşim, 3. gün onu bir sonuca dönüştüreceğim diyebilmek önemli yani. Bu açıdan da böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bundan sonraki mevzu bir iş modeli kurarken, bu Oliver Kant'in çok güzel şeylere değiniyor. Bir ara kaybolmuştu hocam ama şimdi tekrar geri geldi. Bir iş modeli kurarken aslında ya da işte para kazanırken ne yapman lazım? Güncel acıyı adresleyecek, ona işaret edecek teklifler ortaya koyman lazım diyor. Teklif oluşturman lazım diyor.
Bu çok önemli. Burada son dönemde benim öğrendiğim çok önemli birkaç noktayı paylaşacağım özellikle. Bunu seçtiğinizi gördüğümde ben çok sevindim. Çünkü şu son dönemde üzerinde düşündüğüm şeylerden bir tanesi bu. Hatta şunu fark ettim. Mesela bir şey yapmaya çalışıyorsun diyelim ki, kendi kafanda bir kategori var. Bir şey yapacaksın. Bu hizmet grubu olabilir, bir tür böyle ürün olabilir. Genelde oralarda debeleniyorsun. Aynı şeyi yaparak bile eğer müşteriyi düşünerek bir kurgu yapmaya çalışırsan bambaşka bir şey yapman gerekebiliyor. Yani pazarı, satın alma ihtiyacını ve müşteriyi düşünerek yaptığında o şeyi aslında en doğrusunu yapmış oluyorsun. Örnek vereyim. Mesela çocukların beyin gelişimiyle ilgili bir şey yapacağını düşünelim. Yani bu konuyla ilgilisin, çocuk gelişimiyle ilgilisin. Ne yapabilirim diye düşünüp bir takım işte videolar, eğitim videoları, anne ve babayı eğitecek bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirsin. Buralardan düşünmek yerine şunu düşünmen gerekiyor. Hangi kitlenin hangi yakıcı sorununa ben cevap bulacağım diye düşünüp mesela yeni doğum yapacak anneler ve baba aileler benim kitlem diye düşünüp onların nasıl bir şeye ihtiyacı olacağını düşünürsen eğer çok daha doğru bir pazarlama ve iş planı geliştirmen mümkün, iş modeli geliştirmen mümkün. Buna ben çok inanıyorum. Hatta serinin devamını da açabiliriz. Güzel şeyler söylemiş çünkü.
Evet, serinin devamında özellikle burada bir ihtiyaç var diyor, bir acı var. Onun da altına inelim diyor. O acı neden var? Neyin eksikliğinden dolayı o acı yaşanıyor? Onu görüp o acının yaşanmasına sebep olan eksiklik ya da değişim gereksinimi neyse ona işaret etmemiz lazım. Ve teklifimizi de aslında o dönüşümü oluşturacak şekilde oluşturmamız gerektiğini söylüyor.
Burada katılmadığım bir nokta var Onur bu arada. Siz de görüşünüzü söyleyin. Hep söylenir ya böyle kendi problemini çözmekten yola çık. Çünkü en nihayetinde öyle bir problem olduğunu biliyorsun. Ben bunun çok yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Her zaman bizi disipline edecek şey bir girişimci olarak kendi probleminden tabii ki çıkabilirsin. Ama asıl disipline edecek şey rüzgar var mı? Öyle bir tweet görmüştüm yakınlarda ama kimden olduğunu hatırlamıyorum. Girişimci, bazı kötü girişimciler şöyle yapıyorlar diyordu. Bir tekne inşa ediyor, yelkenli tekne ama rüzgarın olmadığı yerde tekne inşa ediyor. Rüzgar pazar gücü ve satın alma trendleri.
Yani bu arada bu tweetin devamında da zaten en son soru galiba şu. Tam da aslında senin söylediğin şey. Doğru zamanda mıyız diyor. Bunları yaptın ve en son zamana bak diyor. Şu an neredeyiz? Zaman açısından evet, neredeyiz?
Bu funnel'ı, satış funnel'ını değerlendirmek, kıymetlendirmek için doğru zaman mı diye sor diyor. Hocam bununla alakalı Russell Brunson şey söylüyor. Bence bu böyle bütün zamanlara geçerli. Hatta ben Notion'a da birkaç örnek yazmıştım. Diyor ki iş kurabileceğiniz en iyi 3 pazar sağlık, ekonomi ve ilişkilerdir diyor. Bunu alın ve bunların alt kategorilerine inin. Alt kategorilerinde istediğiniz gibi sınırsız iş oluşturabilirsiniz diyor. Bu 3 şeyde her zaman rüzgar var yani. Sağlık, ekonomi ve ilişkilerde dünya var oldukça her zaman rüzgar var. Bunların alt dallarını bulursan doğru alt dal. Burada bahsettiği bazı şeyler var işte. Yani doğru zaman olduğunu da hissediyorsan bir iş üretebilirsin ve işte bu o bahsettiği teklifi gerçekten onların acısına temas edecek teklifi sunabilirsen o zaman bir kazanç oluşturabilirsin.
Orada ama şu hala tehlikeli Emre. Tamam anladım. Kategoriler, temel kategoriler. Yani insanları zengin edecek, refah sağlayacak şeyler, sağlıklarını iyileştirecek şeyler, ilişki geliştirmelerini sağlayacak şeyler yapıyorsun. Kendi probleminden düşününce şöyle bir şey gidebilirsin. Ya ben...
Devamını bizim getirelim Emre. Ya ben...
Bir takım evime, bir takım evime hazır olarak yemek
Hocam bir internetiniz gitti geldi. Sesiniz gelmiyor. Gelmiyor.
Ama görüntü gayet iyi geliyor. Herhalde seste bir sorun var. Bu arada ben hem hoca ses sorununu çözerken bir soru sormuş oldum Emre sana. Bu doğru zaman rüzgarı yakalamak aslında gerekiyor ama bir ürünü piyasaya sürerken, bir girişimi meydana getirirken, girişimin kendisi içeriğinde mi sorun var yoksa zamanlamada mı hata var? Onu anlamamak da çok tehlikeli bir şey. Üstüne aslında çok iyi bir, çok doğru bir ihtiyaca çok bir şekilde giderecek bir şey yaptın ama zamanlama yanlıştı. Ama sonrasında tekrar ürünü piyasaya sürmeye karar vermeyebilirsin. Belki de ürün yanlış diyerekten. Onu sence ölçemeyiz. Evet.
Onu ölçmek çok zor ya. Yani bir girişimle yola çıkarken gerçekten onun doğru zaman olup olmadığını, rüzgar olup olmadığını ölçmek çok zor. Ancak şöyle belki ölçülebilir. Mesela senden önce yolu biri açmıştır ya. Hı hı. Birileri o yolu açmıştır, orada bir yol oluşturmuştur, bir kanal açmıştır. rüzgar vardır ve sen o rüzgarın üzerine gidiyorsundur. Ama hiçbir şey yoksa ya da işte ne bileyim senin onu tahmin edebileceğin, öngörüde bulunabileceğin bir şey yoksa bunu tahmin etmek çok zor yani. Ben doğru zamanda mıyım? Acaba bu girişimi doğru zamanda mı kuruyorum? Bunu ölçmek çok zor yani. Tek yolu denemek. Başka yolu yok.
Aslında o prototip, prototip gibi bir küçük ölçekte bir şey yapıp deneme yapılabilir.
MVP yapıp aynen. Gelmedi mi sesin?
Senin sesin geldi de ben bir yandan İnanç Hoca'nın tekrar aramıza katılıp katılmayacağını anlamaya çalışıyorum. Ha, tamamen gitti İnanç Hoca. Çok güzel. Şimdi biz devam edebiliriz. Şimdi herhalde gidip gelecek.
İşte
burada bu arada bu tweet üzerinden İnanç Hoca'nın
güzel bir şey.
Onu biraz daha açar mısın?
Hepimizin internetleri bir yavaşladı. Neden böyle oldu? İnanç Hoca tekrar girsin.
Evet, bazı, o peki o şeyi açabilir misin? O denemeyi nasıl yapacağımızı ve onun maliyeti ne olabileceğini.
Evet, bu hemen hızlıca bahsedelim. Hocam sesiniz gelmiyor. MVP oluşturabilmenin en kolay yolu ne? Şu anda no-code araçları kullanarak ne yaparsın? Ürünü bir şekilde dijitalde insanların karşısına çıkarırsın. Bunu yaparken de belli bir kitle kullanabilirsin. Önceden yaptığı kullanabilirsin. Ya da ne bileyim hiç kitlen yoktur ama denemek istiyorsundur. Bazı belli başlıkları kullanarak deneyebilirsin. Ama bir şekilde denemen lazım.
Geliyor mu ses?
Harika.
Geliyor mu ses?
Geliyor.
Yaşasın ya. O kadar hevesli konuşacaktım ki. Gerçekten çok hevesli anlatıyordum. Anlatacağım ama. Yani siz bir şeyler anlattınız muhtemelen. Tekrar olursa kusuruma bakmasın izleyenler. Hala bir eksik var demiştim. İşte sağlık, refah kategorisi ve ilişkiler kategorisi. Diyelim ki ben sağlıklı beslenmeye çalışan bir insanım. Ve diyorum ki kendi problemimden yola çıkıyorum. Ya birileri benim kapıma her gün kalorisi hesaplanmış bir takım yemekler getiriyor olsa ne güzel olur diye düşündüm.
Evet.
Mis gibi problem. Bu problemi yaşayan bir sürü insan da olabilir. Ama hala bir şuraya bakılması gerekiyor bence. İnovatif bir şey yapmaya kalkışmıyorsan, çok yüksek yatırım gücün yoksa, yeni bir girişimciysen bu arada bu söylediklerim geçerli. Yoksa inovatif bir şey yapacaksan, insanları eğitecek vaktin ve paran ve yatırım gücün varsa istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama yeni başlayan bir girişimci olarak bence şuna bir de bakman gerekir. Şu anda birileri benzer bir ürünü satın alıyor mu? Böyle bir ekonomik akış var mı? Böyle bir ekonomik akış varsa ancak eğer ben o ürünü çıkarabilirim ve orada yapacağım bir minik inovasyonla, iyileştirmeyle insanların karşısına bunu çıkarabilirim. Onun ötesinde hala kendi problemimi çözüyor olsa bile başkaları açısından satın alma ihtiyacı ve iştahı oluşturmayabilir.
Bu şöyle bir şey değil mi hocam? Yani ben daha önce hiç tanışmadığı bir birisiyle tanıştıracağım. Bir konuyla tanıştırma yükünden kurtuluyorum. Daha önce bir de onun evine birisi, o misafir davet etmiş. Onu görmüş, tanıyor, biliyor. Ama ben bak bunu getirdim, bambaşka birisi. Erken o yabancılığından dolayı o ürünü almama ihtimalini ortadan kaldırmışım da azalmış oluyorum bu şekilde, öyle mi?
Evet, çünkü pazarlamanın en önemli ilkelerinden bir tanesine karşı tarafın problem sahibi olduğuna dair bir inanç geliştirmesi gerekiyor. Yani onu eğer o probleme sahip olduğuna ikna etmek için benim çok fazla iş yapmam gerekiyorsa bu yakıt gerektiriyor. Yani para harcamam gerekiyor. Bayağı böyle ciddi pazarlama faaliyeti yapmam gerekiyor.
Hocam bence süper bir konuya değindiniz. Dan Ariely şey diyor ya hocam, insan kıyasla konandıran ve öğrenen bir var. Kıyas edersin. Sen bir girişim kurarken bugün mesela pazarda bunun bir sürü örneğini görürsünüz. Mesela ne der? Örnek veriyorum, Notion'ın backlink versiyonu der mesela. Adam girişimini öyle diyor mesela. Ya da Salesforce'un daha ucuz maliyetlisi diyor mesela. Sallıyorum şu an. Ne yapıyor? Açılmış. Orada bir kanal oluşturulmuş. Zaten rüzgar var. O rüzgarı hatta rüzgarın önünü açan kişiyle şey yaparak, kıyas ederek, benzeterek ürünlerinde birebir siteleri bile adam kendi sitesinde rakibiyle kendisini karşılaştırıyor mesela. Neden bunu yapıyor? Çünkü müşterinin anlaması daha kolay. Zaten rakip önünü açmış. Zaten marka birliğini oluşturmuş. Kendini biliyor zaten. Bildirmiş herkese. Ne yapabiliyor? Bu sayede onu bir şey olarak kullanabiliyor. Avantaj olarak. Kesinlikle dediğinize katılıyorum hocam. Yeni başlayan biri olarak yapılması gereken bu yani.
Aynen öyle. Yeni başlayan biri olarak bunu yaparak bir sürü şeyi öğreneceksin. Ondan sonra çok inovatif, insanlara ancak bayağı izah ederek öğretebileceğin şeyleri yapabilirsin tabii ki.
Evet.
Bu arada bu aklıma şey getirdi. Geçtiğimiz bölümde bana yarım hak verdiğiniz konulardan bir tanesi başkalarının hatalarından ders çıkarmaktı ya. Bu da şey gibi birazcık. Yani birileri gelmiş o pazara ve bir şeyler yapıp bir şeyler yapmış. Onların içerisinde yapılan şeyler içerisinde hatalar, daha doğrusu eksiklikler ya da inovasyon eksiklikleri var. Bir yandan da onları tamamlayıp daha rekabetçi ve daha inovatif bir şey getiriyorsun. Daha hatasız ya da senin güncel ihtiyacına daha çok karşılık veren, onları daha çok karşılayan bir ürünle geliyorum diyebiliriz.
Kesinlikle. Yani insanların yamaç paraşütü yaptığı bir yere gelip ya paraşüt değil de biz daha farklı bir şeyle sizi uçuruyoruz deyip bir şeyleri öğretmeye çalışmanın anlamı yok. Çok ileride olabilir. Yani örnek vermek gerekirse mesela hiç öyle bir şey yokken iPhone diye bir şeyi Apple çıkardı. Çünkü bunu pazarlayacak güce sahip, marka gücüne sahip, bir sürü başka şeye sahip, pat diye ortaya insanların kullanıp kullanmayacağından emin olamadığımız bir takım şeyleri koyabiliyor böyle şeyler. Ama tarihte kötü örnekler de var. Segway mesela. Hı hı. Taşımayı ve transfer, yani bir yerden bir yere ulaşımı değiştirecek devrimsel bir araç diye reklamını yaptılar. Hiç kimse kullanmadı.
Zaman mı yoksa ürünün kendisi mi yetersizdi? derin bir nefesten sonra.
Zor soru. Yani bilemiyorsun çünkü gerçekten bu arada bir pazarlama dahisi değil mi? Bunu öyle bir kategoriye sokabilirdi ki cool görünmek için bile bir sürü insan satın alabilirdi. Yani Crocs mesela. Crocs gibi bir şey haline getirebilirdi bunu. Yani çirkin, çok işlevli olmayan, çok da güzel olmayan bir ürün olduğu
hocam,
halde
değil. Hocam şöyle gösteriyorum. Crocs severler bizi bince edecek hocam.
Ya Red Bull için de bunu söylerler biliyorsunuz değil mi? Sen mi söylemişsin Emre bunu? Red Bull gibi tadı kötü, rengi kötü ve hiçbir kategoriye uymayan bir ürün. Ama işte nasıl giriyor? Uzaydan aşağı atlayarak giriyor yani.
Evet. Hocam ben bir de onu söyleyelim ve sonra şeye geçelim. Bizim işimizi geliştirmemiz için neye ihtiyacımız var ya da neye çalışmalıyız ona geçelim. Ben kesinlikle doğru bulmuyorum hocam. Sizin bu söylediklerinize paralel olarak tutup böyle çok büyük markaların başarısının incelenip sonra bize oradaki donelerin bir başarı kriteriymiş gibi sunulması. Yani sizin bu söylediklerinizden. Mesela başarılı girişimlere baksanız ya da böyle unicorn olan milyon dolarlık girişime baksanız adamın yaptığı şey sıfırdan yani. Bir şey inşa etmiş. Hiç kimsenin daha önce kullanmaya teşebbüs edemeyeceği bir şey. Ben onu yapamam ha. Benim öyle bir kaynağım yok yani. Bir girişimci olarak bizim öyle bir kaynağımız yok. O yüzden hiç doğru bulmuyorum. Bu girişimin tak tak tak başarı öğeleri bunlar. Sen de bunları yaparsan aynı şeye ulaşabilirsin. Ya da bunlar sana ilham olabilir. Evet bunlar bana ilham olur ama sadece düşünmeme ilham olur. Yani eylemime ilham olamaz yani.
Hayır ama şöyle olmuyor mu? Mesela yani Steve Jobs'un Apple'ı özellikle sanırım ikinci gelişinden sonra pazarlama stratejisi olsun, ürünleri oluşturma stratejisi olsun, o nosyonlar olsun. Onlar doğru ilkeler üzerine yapılmış eylemler değil mi?
Kesinlikle. Kastettiğim o değil. Yani mesela bir şey kurulmuş. Temel ilkelerin haricinde bir başarıyı, bir startup'ın başarısını böyle belli başlı öğelere bağlamak çok zor. Çok zor yani. Mesela hocam dediği
gibi. Yapmış, yani, sen de bunu yaparsan sen de çok büyük olacaksın gibi. Olmuyor.
Evet, yani. Öyle bir şey diyemezsin yani. Bir sürü öğe var. Çok büyük bir dinamik. Hep söylüyoruz ya. Sistem yani. Kocaman bir sistem. Sen tutup onun bir kenarını çekip alıyorsun diyorsun ki bu sistem çok iyi çalışıyor çünkü şu parçalar iyi çalışıyor. Hayır o sistem ondan iyi çalışmıyor. O sistem bütün parçaların birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan değerden dolayı iyi çalışıyor. Emergence diye bir kavram var ya İngilizce'de. Birbirlerinin etkilenmesiyle bir şeyin ortaya çıkması olması gibi. Ondan iyi çalışıyor aslında. Evet. Şimdi bu tweet'e geçelim.
Üçüncü bölümde ne yapıyoruz, ne anlatıyoruz?
Üçüncü bölümde
ne çalışmaya ihtiyacımız var hocam? Bu hocam sizin de çok sevdiğiniz bir bölüm bence burası. Diyor ki matematik çalışmak sana iyi bir iş getirmez ama yaptığın işte daha iyi olmanı sağlayabilir gibi bir şey söylemiş. Yani ben gerçekten muazzam. Çok hoş.
Ne yaparsan yap sana hangi işi yaparsan yap iyi olmanı sağlayacaktır diyor. Böyle bir şey daha var bu arada. Yani her halükarda ve her şartta işine yarayacak şey. Onu hep söylüyoruz ya, içerik üretmek. Yani evet. Refah merdiveninin basamaklarını tırmanmaya çalışıyorsan eğer, her basamağında bir kitlenin sana kaldıraç gücü var. Onun için içerik üret zaten. Bu da benzer bir şey. Ben kendim matematikle uğraşan biri olarak, ki bayağı uğraşan biri olarak 12 sene dalgası geçilecek kadar uğraşmış.
matematikle benle uğraştı der gibi oldu.
Matematikle benle uğraştı, birlikte boğuştuk. Çok katılıyorum. Çünkü aslında temelde başkalarının göremeyeceği bir şeyleri görmeni sağlayacak bir disiplin. Felsefenin evet. Böyle bir tarafı var. Sosyolojinin, psikolojinin bence böyle bir sürü başka disiplin var. Matematik de onlardan birisi. Matematik örüntü görmeni sağlıyor. Patternları fark etmeni sağlıyor ve bir sürü insanın göremeyeceği bir takım şeyleri görmeni sağlıyor. Onun için çok iyi bir disiplin.
Hocam matematik, ben bu DVD görünce...
Rasyonel, pardon Emre. Evet. İnsanın rasyonel olması için faydalanacağı bir araç değil mi? Yani birçok şeyi hareketlerimiz, aksiyonlarımız, sonuçlarını, onun sonuçlarının getireceği diğer aksiyonları matematikle anlamlandırıp rasyonel bir çizgiye koyuyoruz bence. Yani doğru. İnsan kural olarak irrasyonel diyoruz ya, matematik ne kadar bilirsek bence o kadar rasyonelizdir.
Doğru. Hele ki işin istatistik ve olasılık tarafı var. Orada başka bir dünyaya da geçmiş oluyorsun. Ki Nassim Taleb istatistiği çok övüyor tabii, çok söylüyor. Yani iyi disiplinlerden birisi olarak. Hatta belki okullarda istatistik ve olasılığa ya, ve bunun yaşama dönük uygulamalarına daha çok yer verilmesi lazım. Öğretilmesi zor olan ama yine kaldıraç gücü yüksek şeylerden birisi. Yani iyi seviyede istatistik bilen ve olasılık bilen birisi başta olmayacak şeyleri çok daha hızlı fark edebiliyor. Yakın dönemde öyle bir şey attım ben, tweet attım. Zamanla keskinleşen sezilerden bir tanesi girişimcilikle ilgili bu. Olmayacak işi bir süre yaparak ancak anlayabiliyorsun. Ama değil mi Emre, sen de buna katılıyor musun? Yani belirli bir seviye aldıktan sonra artık daha dinlediğinde bu olacak bir şey değil diyebiliyorsun yani.
Evet, evet, kesinlikle. Hocam şey var ya bu, bir tane knowledge, wisdom, ondan sonra insight. Yani matematik aslında o örüntüleri, kurabileceğiniz örüntü sayısını artırıyor. Siz demiştiniz ya, hayat aslında, hayat oyunu hep paternlerden ibaret. Her şeyde. Aslında işte bile, business dediğimiz şeyde bile bir paternler var. Sen o paternleri en iyi nasıl algılayabilirsin? Matematik bunlardan en iyi yolu yani. Olasılık, istatistik, matematik bunların en iyi yolları. Hatta işte Naval hocam, bu tweet'i görünce hemen Naval'ın Google'a şey yazdım. Naval business yazdım, matematik yazdım ve şu tweet'i buldum. Bu tweet'in olduğunu, varlığını biliyordum çünkü. Naval diyor ya. Evet, Naval diyor business bir yetenek değildir. Hocam bu gerçekten muazzam bir tweet ya. Business bir yetenek değildir diyor. Magazinlerden ve o tarz şeylerden kaçın, işte eğitimlerden, sınıflardan, her neyse. Mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, ikna, etik, matematik ve bilgisayar çalışın demiş. Muazzam bir şey. İşini geliştirmek istiyorsan buna sonradan yakın zamanda 2-3 tane daha şey ekledin Naval buraya. Hatırlamıyorum. Onu da bulursam buraya eklerim. Bu oyun teorisi, psikoloji, ikna, etik, matematik, bilgisayar. Muazzam. Çok iyi özetlemiş yani. Business'la alakalı yetenekler bunlar.
Ya, ben burada bu arada ben en çok matematikten uzaklaşacağım. Bilmiyorum. Belki de matematikten uzak değildir. Psikolojinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü psikoloji insanın neden saçma şeyler yapabileceğini açıklayan bir bilim aslında. Yani saçma derken şunu kastediyorum. Yani egomuzda verdiğimiz kararlar kural olarak yanlıştır. Duygularımıza verdiğimiz kararlar. Yani geçtiğimiz haftalardaki bir tweetten konuşmuştuk. Yani Seinfeld ne yapıyordu? Bazı kararları vermeden önce 24 saat bekliyordu ki egosunun ve işte adrenalinin getirdiği unsurların ortadan kalkmasını istiyordu. İşte psikoloji bu dahil olmak üzere kalkmayan o unsurlarla beraber insanların nasıl karar vereceğini, nasıl bir etki alınca tepki vereceğini anlatan bir bilim. Ya bunu ne kadar iyi anlarsak, yani insanın bir şeyi neden yaptığını duygusal anlamda, kimliğini kendisini gerçekleştirme anlamında neden yaptığını ne kadar iyi anlarsak, bence mikro ekonomiyi de daha iyi anlarız. Çünkü ekonomi dediğin şey insanın diğer insanla ilişkisi sonrasında doğan ilişkiler bütünü değil mi nihayetinde? Yani insanlar arasındaki kurulan yapay denebilecek bir düzen. Hakeza bence oyun teorisi de öyle. Çünkü her oyun en azından bir insanın kazanacağı ya da kaybedeceği bir şey, yine etkinlik. Orada da aslında insanın neden bazı davranışlar yapacağı, bazılarını yapmayacağını anlamak için yine psikolojiye dönmemiz gerekebilir. İkna zaten tek başına öyle. Ben şöyle düşünüyorum. Matematik ve psikolojiyi aslında anlayınca, ki bunun içine felsefe de girebilir belki, birçok insanın yaptığı, yarattığı yapay ya da doğal birçok şeyi anlamlandırabilme ve kestirebilme, önceden tahmin edebilme, doğru tahmin edebilme gücümüzü arttıracağımızı düşünüyorum.
Ve ikna tarafında da, satış, ikna, pazarlama tarafında da çok güçlü bir araç elimizde. Özellikle psikoloji ve ben buna tabii bu listeye davranışsal ekonomiyi kesinlikle eklerim. Değil mi? Yani sezgi karşı bir şey olarak onun da eklenmesi lazım. Doğru noktalarda doğru hamleleri yapma becerisini sana veriyor. Yani mesela ne zaman sosyal kanıt kullanmalısın, bunu artık anlayabiliyorsun. Yani belli bir karar aşamasını geçmiş olan ve senin kurduğun funnel'da belli bir noktaya gelen insanlara sosyal kanıt göstermen anlamlı. Ya da bir reklam görselinin çalışıp çalışmayacağını az çok anlaman mümkün. İnsan yüzü göstermenin daha iyi olduğunu biliyorsun. İşte ne bileyim, estetik gözükmesinin daha önemli olduğunu
ya
biliyorsun.
Ya da mesela ücretsizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Neden evet. İnsanların ücretsiz ilgi duyduğunu? Dan Ariely sürekli anlatıyor. Çok uzun bir ücretsizle alakalı şeyi var. İnsan diyor bazen diyor sırf yanındaki bir şeyi satın almak için diyor o ücretsiz olmasına rağmen onu alır diyor yani. İhtiyacı olmamasına rağmen ücretsiz diye o yanındaki şeyi. Yani sen kitap almak istiyorsun, yanında ücretsiz kulaklık veriyorlar. Sırf ücretsiz kulaklık veriliyor diye kitabı alıyorsun. İhtiyacın yok ama.
Çocukken çok fazla düşerdik bu tuzağa. En azından
evet. Ben hala düşüyorum ya. Ben hala düşüyorum.
Ücretsiz oyuncağı almak için kaç tane menü gitmiştir McDonald's'tan yani.
Çok yakın dönemde bile düştüm. Yanında seyahat parçası bir şey veriliyor diye biraz daha fazla para vererek bir ürün aldım. Bile ya, biliyorum zaten yani. Ya evet. Bilsen de önemi yok. Onun için çok değerli şeyler bunlar.
Muazzam hocam. Evet, bundan sonra şimdi bu yeni dönemde bir iş modelini, ben bunu çok kıymetli buluyorum. Biz kendi işimizi nasıl hem insanları isteklendirerek, hem heyecanlandırarak, hem de onları aslında süreci şeffaf bir şekilde göstererek dahil edebiliriz anlatan, ya bu Build in Public diye ben başlık attım. Bunu hocam bu arada herkes yapabilir. Mesela işte Belgin Aydın Hoca mesela yapabilir yani. Ne yapıyor? Ben YouTube videoları çekiyorum. Bakın şöyle gidiyor. Şu kadar insan katıldı. Bu kadar insan izledi. İnsanlara şeffaf bir şekilde sürecini göstermek aslında ne yapıyor? Onları o oyunun içerisine dahil etmiş oluyorsun sen. Aslında bir kendi topluluk oluşturmuş oluyorsun ve senin serüvenini görmüş oluyorsun. Bu neden kıymetli? Aynı şuradaki gibi, ben bunu hep söylüyorum ve çok bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsan nasıl bir varlık? Şuradakiler gibi böyle iniş çıkışları olan bir varlık. Şuradaki grafik gibi. Peki biz kimi severiz? Kendimiz gibi olanı. Seth Godin'in çok güzel bir lafı var. İnsanlar kendileri gibi olanları beğenirler ve kendileri gibi olanı görmek isterler gibi bir laf var. Biz akışlarda iniş ve çıkışları olan insanız. O da bir girişimci. Kendi serüvenini paylaşıyor. İnişleri ve çıkışları var. Biz ne yapıyoruz? Daha iki bölüm önce konuşmuştuk. Dikkat önemli değil, bağlantı önemli. Yani bir bağlantı kurabilmek. Aslında biz kitlemizle bu sayede bağlantı kurmuş oluyoruz. O yüzden bütün bir serüveni insanlara göstererek bir iş geliştirmek çok etkili.
Burada bu çok önemli bir...
İnanç Hoca yine mi gitti?
İnternette sorun var. Bu arada... hocam geldin mi?
Geldin ama ses gitti hocam yine.
Ha, bu sırada Alihan İlkan soru sormuş. Merhaba, yayın kalitesini nasıl daha iyi hale getiririz diye.
Alihan,
şu anda
720.
Evet, şu an için 720.
YouTube'da 720p'yiz. Daha üstemeyiz. Hı.
Ya bu arada bence bu building public ile ilgili şöyle bir kıymetli bir şey de
Başlıyor
var.
Mu sesim şu anda?
Heh, aynen. Evet. Şu anda duyuluyor. O da duyuldu.
Ne görüldü. Ben de kendimi gördüm, inanamadım zaten.
İlk 720p'deyiz yani, böyle 4K'da falan görmedik onu.
Evet. Şimdi niye önemli bu vaka? Ben tam orada nazar diyor herhalde. Evet. Niye önemli bu vaka? Çünkü Jack Butcher'ın bir kere inşa et, iki kere sat ekolünden gelme, yani o eğitimi almış insanlardan birisi. Şimdi ben bakıyorum, bir süredir de takip ediyorum. Birlikte takip ettiğimiz birisi bu insan. Çizimler güzel, web sitesi güzel, landing page güzel, her şey tertemiz. Ama satış rakamlarına bakıyorum, bence çok daha yüksek olması gerekecekken şu anda bu noktada. Niye acaba diye de düşündüm. Yani Jack Butcher'ı uzun bir süredir takip ettiğimiz için. Sonra aramızda yazıştık, biliyorsunuz. Hı hı. Jack Butcher kullanılabilecek bütün ikna ilkelerini kullandı bir kere. Ve çok ilk örnekti. Ve galiba kendisinin öğrettiği şeyle insanların yaşamları arasındaki ilişkiyi daha net gösterdi. Yani
hocam bir de şöyle, tam bu söylediğinizin üzerine bir şey söyleyeyim. Hep diyoruz ya, biz insanlara net bir şekilde hangi sonucu sattığımızı göstermemiz lazım diyoruz ya. Jack Butcher çok net bir sonuç satıyor aslında. Al kardeşim bunu bir iş modeline dönüştür, para kazan. Hatta ne yaptı, gitti mesela bir tane avukatın, ben dedi buradan 100 ROI, Jack Butcher'in kursunu aldım, 100 ROI yaptım yani. Bire yaptığım yatırımı 100'e katladım. Nasıl? İş geliştirdim ve para kazandım. Çok net bir sonuç. Ama buradan bir sketching kursundan nasıl bir sonuç alabilirsin? Alabilirsin, evet. Ama çok dolaylı bir sonuç alabilirsin yani.
Kesinlikle. Aslında en başta konuşmuştuk ya.
Aynen. En baştaki bilgisayarla çok sıkı bağlantısı var bence de.
Acayip
aynen.
Bağlantısı var. Aynı şeyi yaparak bu insan, aynı becerileri kullanarak, aynı her şey aynı, sadece tarifini değiştirseydi bu işin. Yani bu işin kitle tarifini bir kere kime hitap ettiğini söyleyecekti. Ve Emre'nin dediği gibi sonucu görünür hale getirecek. Yani ben genel olarak çizimi daha iyi hale getirsem tabii ki süper bir insan olurum ve işime katkısı olur, ama Jack Butcher ne diyor? Sen ne iş yaparsan yap, freelance vesaire, kategorin önemsiz bir şekilde, eğer bunu alırsan benim yaptığım gibi bir kere inşa edip daha sonra çok defa satacağın bir şey yapabilirsin diyerek net tarif etti ve bir sürü insanı içeriye aldı. Ama Aaron Alto ne yapacağım? Daha iyi çizeceğim de ne olacak?
Evet, o sorunun cevabını görmüyoruz gerçekten orada.
Bir egzersiz olarak düşünelim mi peki? Yani nasıl bir başlık olabilirdi mesela Aaron Alto? Ne satıyor olsaydı çok daha iyi bir sonuç yani alırdı.
Şöyle, o çizim, bir avukat dahi Jack Butcher'ın o çizim dersinden böyle bir fayda sağladıysa, demek ki çizimin çok yönlü faydası var insanların hayatına, işlerine, profesyonel yaşamlarına. Ne olabilirdi? Ben şu an sesi düşünüyorum. Bunun üzerine daha önce düşünmemiştim. Çizmeyi öğren ve bir şey ol. Yani bir dönüşümü göstermesi lazım. Buraya gireceksin. Bu sürecin sonunda şunları öğreneceksin. Ve burada çıktığında artık hayatını şunları daha iyi yapabilir hale geleceksin söylemesi lazım. Ama şu an o boşluğu dolduramadım. Onu, o kısımda soru hala baki.
Onur. Genelde şuradan... pardon.
Hocam burada ben daha önce de anlatmıştım. Çok güzel bir makale var. Diyor 4 tane sonucu satarsanız aslında çok hızlı yol alırsınız diyor. 4 tane sonuç. Aslında sonuç, insana satılabilecek sonuç çok fazla, ama para, zaman, ilişkideki bir basamak ya da iyi bir ilişki ya da kendinden daha büyük bir hedef. Yani mesela nedir kendinden daha büyük bir hedef? Dünyayı iyileştirin. Daha iyi bir iklim edinin. Ne bileyim, ekonomi borsasını yerinden oynatın falan. Kripto mesela aslında daha iyi bir hedef satmayla büyüyor. Daha iyi bir hedef satarak büyüyor. Yani sen para, iyi bir ilişki, daha iyi bir ilişki ya da daha büyük bir hedef satabiliyorsan, bunlardan dördünü yapabiliyorsan sonucu çok daha mı görürsün. Jack Butcher para sattı, zaman sattı. İkisini anda sattı bu arada. Çok güçlü bir birleşik yani. Çok güçlü bir kesişim kümesi. Ama şimdi Aaron ne satıyor? Para ve zaman satmıyor aslında. Bunlara çok dolaylı yoldan satıyor yani.
O yüzden... Ben bir tane örnek vereyim mi? Aaron'a para sattıracak bir örnek, bir hızlı egzersiz. Daha iyisi bulunabilir herhalde de. Ama en azından bir dakika, challenge mi var? Olur, hadi bakalım.
Şöyle.
Ben şey daha iyi vereceğim.
Sonra Erin'a, evet. Erin'a böyle mesaj atacağız. Ya biz senin için düşünürüz.
Hocam şöyle bir şey yapalım. Tamam onu. 14 kişi var hocam. Siz örnek verirken diğerleri de düşünsün. Siz bir çizme kursu satsaydınız bunu insanlara daha iyi bir sonuçla nasıl satardınız? Mesela bir şey çizecek ama çizin bunu paraya dönüştürün ya da çizimlerinizi satın mı derdiniz? Ne yapardınız? Soralım. Cevap chatten
de yapalım. Olur. Ne yapalım hocam? O zaman şöyle yapalım. Cevabın şey olmasın, kopya vermiş gibi olmasın. Ya cevabı sonra alalım ya da konuyu geçelim.
Yayın sonunda. Yayın sonunda ben bunu söyleyeceğim. Tamam. Vay be.
Tamam o zaman chatten cevap bekleyelim hocam.
Biz de efsane YouTuberlar, kendilerini izleten YouTuberlar olma yolunda gelişmek halindeyiz.
Yayının sonunda... iki gün daha burada kalırsanız cevap alacaksınız.
Şimdi bunu da bu arada sen de o zaman Onur bunu Erin'a bizim adımıza gönderirsin değil mi? Yani biz senin iş modeline baktık. Süper çocuksun ama şöyle bir ek öneriyoruz sana diye.
Kardeş bizim... iş modelin hatalı.
Evet. Aynen.
Var mı? Türkiye'de 3 kişi oturduk senin hakkında yayın yaptık ve sonucu artık deyip gönderiyoruz. Tabii tabii fayda sağlayacak bir şey olabilir. Niye olmaz?
Hislendik, dertlendik ama hiç kimse bir şey söylemiyor bu arada. Ne oldu? Cırcır böcekleri ötüyor. Zor egzersiz değil mi?
Evet, siz söyleyin hocam belki fikir gelir orada. Siz söyleyin.
Tamam bence. Olur ben söyleyeyim peki yayın sonunda kalmasın. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şu anda. Yayını buraya kadar terk etmeyenler varsa yani. Şimdi ben şöyle düşünürdüm. Tamamen insanların, herkesin temel derdine işini büyütmek. Daha çok para kazanmak. Ben Erin yerinde olsam kendi işini pazarlarken ürününü insanlara çok daha iyi anlatmana yardımcı olacak görseller, mesajını görselleştirecek, hikayeleştirecek aracı ben sana satıyorum deyip bunun çok iyi örneklerini verirdim. Jack Butcher kendi ürününü bu görsellerle tarif etti. Ne bileyim şu marka kendi ürününü şu görselle tarif etti. İnsanlara bir ürünün faydasını ve onların hayatında sağlayacağı katkıyı, faydayı anlatmak çok kolay değil. Benim ürünümün görseli de bu olurdu deyip kendi ürününü de görselleştirip tamamen iş modelini tarif edecek görselleri öğretirdim ben onun yerinde olsaydım.
Belgin soruyu söyleyeyim. Belgin soruyu yine de alabilir miyiz diye sormuş. Onu
hatırladım. Ben şey yaptım. Sizle konuşurken İngilizce yazdım hocam. How to sell your products via your packaging
Evet. Evet.
Ürünlerini
benimkinden daha iyi Emre. Daha çok beğendim. Seninkini. Ya biz ne birbirimizi duyabiliyoruz ne insanlar bizi duyabiliyor. Böyle bir bağlantı. Bu Belgin vakit kazanmaya çalışıyor.
Bu yayın niye?
Çok enteresan. Şu an beni duymuyor musunuz yani?
Çok iyi duyuyorum.
Daha çok işkence çektirmeyelim bence insanlara. Seslerde ve görüntüde takılma oluyor. Emre şu anda uçtu. Yavaş yavaş toparlanalım derim ben. Onur ne dersin Emre?
Tamam elbette. Toparlanalım. Şöyle bir ben de bakıyorum başka bir şey var mıydı diye.
Geliyor Emre ama çok eziyetli bir yayın oldu. Yayın sesler kesiliyor falan. Yavaş yavaş toparlayalım diye öneriyorum ben. Ne dersiniz?
Aynen. Şöyle kapat.
Değil mi?
Bence hocam bir sıkıntı var yayında.
Üzüldüm. Güzel yani çok ısınmıştık ya.
Efsane sondaki yer çok güzeldi aslında. Çok iyi bir egzersiz yapacak.
Aslında şu anda bir sonuç doğurdu. Şu anda boş konuşurken ne güzel çalışıyor. Bakar mısınız şu an sesler duyuluyor, görüntüler iyi. Boş yapıyoruz şu anda ama biz de dolu bir şey söylemek istemiyoruz tabii ki yayında sıkıntı olmasın diye. Bir soralım chat'e. Şu anda görüntü ve sesler iyi mi?
Sanki iyi ya hocam. Ben de yeşil görüyorum hepsini.
Hepimizi yeşil görüyorsan bir problem var demektir. Devam.
Devam diyor.
Daha
yani iyi devam yazır.
Belgin de ekranla alakalı olabileceğini söyledi. Bir kendi yüzümüzü görüyoruz.
O zaman hemen söylüyorum hocam. Dedik ki çizim yapan bir insan var. Sketching Cells diye kursu satmış ama yeterince başarıya ulaşamamış. Neden? Biz bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz dedik. Ben de bir tane öneride bulundum. Yazdım chat'e. Ürünlerini nasıl kendi çizimlerinle satabilirsin ama hiçbir çizim bilgisine sahip olmadan gibi bir şey söyledim. Örnek bir tane.
Çok daha iyi değil mi? Yani bu durumda olan bir sürü insan var. Kendi ürününü çizerek anlatmak ve bir de bunun faydasını da göstereceksin. Sosyal kanıt falan. Yani ondan sonra zaten şimdi nerede takılıyor bence? İşini sadece çizmek olarak gördüğü için. Yani çizmekte takılmış.
Harika.
Çizmek bir araç.
Bence de. Asıl amaç ne? Ben de şunu düşünmüşüm. Bir sloganımsı. Slogan oluşturamadım bu arada. Fikir şu. Bir şey anlatmak için buradayız. Yani neden çiziyoruz? Ben sana bir şey anlatacağım. Kelimeler, 1000 tane kelime kullanıyorum. Ama işte İngilizce'de bir laf var ya, bir resim 1000 kelimeye bedeldir diye. Onun yerine bir tane bir resim yaptıracağım sana ve sen kendini bir resimle çok daha iyi anlatacaksın. Gerçekten amaç. Yani ne yaparsan, istersen sevgini anlat karşındakine, istersen ürününü sat karşındakine. Bir şey anlatacaksın. Onu anlatmanın da hem en estetik ve belki de en verimli yolunu öğreteceğim ben sana. Eğer
çok güzel. Katılırsan. Ya ben konuştukça ben de aydınlanıyorum bu arada. Çok hoşuma gitti muhabbet. Çünkü öz bir yer yakaladık. Yani aslında senin çizmek olabilir işin ya da çizmekle ilgili bir şeyi yapmayı seviyor olabilirsin. Bunu öğretmeyi seviyor olabilirsin. İnsanların bu umurunda değil. Senin yapman gereken şey onların hayatında oluşturacağın büyük sonucu onlara tarif etmek. Kesinlikle. Ne bu? 3 tane temel kategori var. Daha çok para kazanacaksın, daha sağlıklı olacaksın ve daha iyi ilişkiler geliştireceksin.
Aynen öyle. Evet. Mesela örnek verelim. Belgin Hoca niyeyse sürekli gözümün önünde Belgin Hoca geliyor. Belgin Hoca.
Ben biliyor musun? İngilizce mesela. Belgin Hoca harika yorumlar yazıyor da ondan.
Yani bir de çok çalışıyor. Aksiyonu yüksek.
Evet. Mesela İngilizceyi nasıl satarsınız insanlara? Kariyerinde daha yükselmek için İngilizce öğren mesela. Tamam mı? Yurt dışına gidip daha özgür bir hayat yaşayabilmek için ya da daha ekonomik refah seviyen yüksek olabilmesi için İngilizce öğren. Belli yani aslında İngilizceyi neden sattığın da belli. Hepsi aynı. Eğer biz zaten oluşturacağımız mesajı bu özde inerek oluşturmazsak o zaman oluşturduğumuz diğer tüm mesajlar aslında bir şey satmıyor. Bir sonuç satmıyor. Sadece o sonucun dolaylı bir kabuğunu falan satıyor oluyoruz ama sonucu satmıyoruz yani. Özü satmamız lazım.
Ya bu arada Aristo'ya kadar gideyim mi hocam?
Git. Çok bulanıksın zaten şu anda.
Mesela Aristo yani şey gibi. Zaten kimse resim yapmaya gelmiyor. Yani ressam olmak için gelmiyor kimse buraya. Resmin kendisini yapmak amaç değil. Resmin kendisini yapmak bir araç. Sen amacı göster ya da amaçları göster. Hatta öyle bir şey göster ki amaçlar sonsuz olsun. Yani her bakan başka bir amaç görsün. Aa ne güzel araçmış, ben bunu öğreneyim desin. Yani kimisi de gelsin yalnızca resim yapmak için yapsın. Yani means to the end mi? Öyle bir ifadesi vardı Aristo'nun kullandığı. Yani sen oradaki o sonsuz amaçları anlatmaya çalış. Aynen İngilizce, kimse İngilizce niye öğrensin? Yani İngilizce öğrenmekte bir şey yok. İngilizce öğrenip bir şeyler yapmakta bir şey var yani.
Ben aynen öyle.
Oradaysan
tabii, yani. Tabii kesinlikle. Bir de insanların onu transfer etmesi için kendi başlarına bırakmıyorsun onları. Yani diyorsun evet. Ki gel bak modeller de böyle. Çünkü bir insanın çizimini geliştirip diğer tarafı da halletmesi bayağı büyük iş. Orada senin asıl öğrettiğin şey bir insanın ürün ve hizmetleriyle müşterisi arasındaki en iyi ilişkiyi kurmasını çizim yoluyla sağlamak. Bunun video versiyonu da olabilir bu arada. Ben sana video çekmeyi öğreteceğim. Kendi ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde sunabileceğin, insanlarda iştah uyandırabilecek genel video çekim eğitimi yapmaktansa bu daha doğru.
Hocam bir tane yurt dışında çok güzel bir örneği var sizin söylediğiniz. Hatta hayran kalmıştım. Funnel'ınıza kendinizi ya da ürünlerinizi, hizmetlerinizi satacak, tanıtacak videoları nasıl çekersiniz diye eğitim yapmış.
Mis.
Eğitimin scriptlerini, örnek scriptlerine kadar oluşturmuş. Nasıl davranmalısınız, arka plan nasıl olmalı falan filan bir sürü şey yapmış. 10 numara iş modeli.
Onur da benle eğleniyor bu arada. Onu fark ediyorum aşağıda.
Neden mis? Ben şuna güldüm. Bazen WhatsApp'ta da böyle birbirimize bir şey yazdıktan sonra ya da bir yer yazdıktan sonra hoca böyle bir emoji yazıyor ya. Demek ki o buymuş yani. O da bunu yapıyormuş.
Ya tabii canım çok iyi değil mi gerçekten? Genel video eğitimi yapmak yerine o kadar küçük bir şey ki çünkü. Funnel'a koyacağım evet. Videonun her şeyini anlat. Delicesini anlat.
Evet. Hocam şey, çok küçük bir trik olabilmesi için herkese de bir şey söyleyeyim. Bizim çok kullandığımız ve düşünme modeli olarak da aldığımız bir şey var. Bir sonuç cümlesi oluşturmak istiyoruz ya. Şunu yapıyoruz. İn alıntı zaten bu. How to nokta nokta with or without. Nasıl? Çizim yaparak ürünlerini satabilirsin. Hiç çizim bilgisi olmadan. Nasıl? Kariyerinde ilerleyebilecek şekilde İngilizce öğrenirsin. Günde 2 saat ayırarak ya da işinden feragat etmeyerek. How to with or without. İnsanlara sonuç satabilmenin en iyi şeyi aslında onlara bir şeyli ya da bir şeysiz yapabileceğini göstermek. Çünkü ne sadece bir şeyi sunmak da yetmiyor. Sen bunu bununla yapabilirsin ya da bunsuz yapabilirsin. Ya da ne aslında bu cümle ne yapıyor? Onlara hem bir parasal sonuç satıyor hem zamansal sonuç satıyor. Yani o istediğimiz hedefi aslında iki yönlü de sağlıyor. O yüzden mesela bu bir kalıp. Kendi iş modeli için de bizi izleyenler de yapabilir yani. How to with or without. Mesela Başak Hoca. Nasıl? Tamam mı? Fazla para harcamadan düzgün bir stil oluşturabilirsiniz mesela.
Çok iyi.
Ama 10 numara sonuç
yine. Tam amaç araç yine yani. Tam harista mantığı yine. Amaç hangi araçta?
Neden? Hangi çünkü bu formül neyi sağlıyor? Bu senin söylemiş olduğun formül. Aslında yaratıcı bir problem çözme durumu tarif ediyor. Çünkü sınırsız parayla herkes güzel gözükür, iyi giyinir. Asıl mesele ve uzmanlık çok fazla para harcamadan daha iyi stil sahibi giyinebiliyor olmak. Benim gibi mesela. Yani tarzım var, stilim var değil mi? Tabii. Olur.
Evet,
var.
Kesinlikle.
Şaka yapıyorum ya. How to with and without.
Hocam şey... Ne diyeceğimi unuttum ya. Stilinizle ilgilenirken ne diyeceğimi unuttum.
Stilim benim akıl alır gerçekten. Aklını başından alır tarzım stilim.
Şunu söyleyeceğim hocam. Naval çok önemli bir şey söylüyor. Buradan Naval'a bağlayacağım. Diyor ki kripto neden başarılı diyor. Varlık içinde yokluk inşa ettiği için diyor. Başarılıdır diyor. Bir girişim neden başarılıdır? Varlık içerisinde yokluk, kıtlık inşa ederse hocam. Mesela how to with or without cümlesi ne yapıyor aslında? Büyük bir varlık havuzunda bir kıtlık inşa edebilmeni sağlıyor. Sen insanlara aslında daraltılmış bir şey sunuyorsun. Bir varlığın içerisinde bir kıtlık sunmuş oluyorsun. Bu açıdan başarılı oluyor.
Kesinlikle. Problem yani yaratıcı problem çözme işin içerisinde gömülü olarak bulunmak durumunda.
Aynen öyle.
Ve insanlar bu yaratıcı problem çözümünü satın alıyorlar.
Zaten evet günde 2 saat İngilizce çalışarak İngilizce öğrenmek sınırlı kaynakları da doğru kullanmak demek. Yani günde 24 saat çalışarak İngilizce öğrenmeyi satabilir miyiz? Satamayız.
Evet. Şeye Gülşah yazdım. Yazalım dedi. How to nokta nokta nokta with or without. How to hatta şeyi de söyleyeyim yani. Formülü iyicene sizin için kullanılabilir bir versiyona getirelim. How to nokta nokta kısmında da ne satıyorsan o satmaya çalıştığın sonucu göstereceksin. With or without'ta da kıtlığı göstereceksin.
Harika. Benim aklıma şimdi YouTube videosunu daha çok izletmeye yarayacak bir formül geldi. Bu yayının 3. 27. veya 40 ya da 50. dakikaları civarında çok önemli bir şeyler paylaştık deyip.
Aynen öyle. Aynen.
Şey, mesela baştan sonra bunu izleyin. Hangi yerde çok önemli şeyleri paylaştığımızı bulun.
Gerçekten bu arada efsane bir yayın oldu bence. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım ve çok şey öğrendim.
Belgin Hoca yazmış bize. How to live a more satisfied life without being afraid of speaking English. 10 numara.
Harika. Ya?
10 numara.
Ya bu muhteşem. Evet gerçekten çok çok çok iyi bir slogan. More satisfied life değil mi? Ya evet. Ne kadar geniş değil mi? Yani ne kadar çok şey içine sokabiliyoruz İngilizce öğrenerek bu sayede.
Başak Hoca ile ilgili örneği tekrar söyleyelim. Nasıl İnanç Hoca gibi bir stile sahip olabilirsiniz fazla para harcamadan? Sonuç bu.
Bir dakika, bir şey gelmiş, itiraz gelmiş Belgin'den. Ancak orada da gerçekçi olmak gerek sanırım, yoksa
tabii, kesinlikle hocam.
7 günde nasıl İngilizce öğrenirsin gibi insanları kandırmak
için. O aslında şeye gelecek şimdi. Etik, yani Naval demiş ya, etik de öğreneceğiz. Etiğe de uygun olacağız yani. Evet, yani yalan söylemeyerek how to amaç ve devamındaki şey de
zaten etik. Vaadimizi gerçekleştirmemiz lazım. Bir de o vaadi gerçekleştirmemize dair sosyal kanıt toplamamız lazım.
Tamamız lazım.
Evet, aynen öyle. Yayın artık bitirme zamanı geldi. Bir sonraki yayında biz şu bağlantı problemi üzerine bir düşünelim. Ne problemi tespit etmeye çalışalım ve daha iyi bir bağlantı. Onur şu anda ormandaki tuzak kameralara yakalanan sincap gibi gözüküyor. Çünkü
hocam onu soracağım ya. Onur neden? Onur'un hareketleri böyle keskin ve
onu siz aranızda konuşun. Bana sormayın.
Şu tamamen saunada buharlar içerisinde bağlanmış. Buhar banyosunda gibi hocam, gözüküyor.
Şey örneğiniz çok iyiydi. Amazon'da böyle kamerayı koyuyorlardı böyle sincap örneği.
Çünkü onlar öyle yakalanır ya, böyle bir mesela kamerada şöyle falan gözükürler. Yani bir tarafından böyle yakalanır mesela böyle. Evet. O zaman herkese bizi izlediği için teşekkür edelim. Bu videoyu YouTube'a koyacağız. Bifok Kulüp'teki katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Benim söyleyeceklerim
hocam,
bu kadar.
Güçlü fikirleri, burada konuştuğumuz güçlü fikirleri daha fazla insana duyurabilmemiz adına yayını izleyenler bu YouTube videosunu ve önceki YouTube videolarımızı paylaşırsa çok memnun oluruz. İnanç Hoca'yı takip etmek için Twitter'dan İnanç Eğer, beni takip etmek istiyorsanız ED Doğaner, Onur'u takip etmek istiyorsanız Onur Olgun 3N ile ve bizim de içeride bulunduğumuz güçlü fikirleri konuştuğumuz, insanlara network kurduğumuz, üretmeye sayısızca teşvik ettiğimiz, gün içerisinde bolca teşvik ettiğimiz kulübe katılmak istiyorsanız da Bifok Club'a üye olabilirsiniz ve bizimle beraber olabilirsiniz.
Aynı zamanda Notion sayfamızı da muhtemelen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan konuştuğumuz tweetlere, bilgisayara da ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.
Görüşürüz.
Evet, kendinize iyi bakın.